Ayrım 9.
Genç koca daldığı derin düşüncelerden sıyrılarak anlamadığını gösteren bir tavırla "Ne konukları?" diye sordu. "Bugün öğleden sonra konuğumuz olacağını söylemiştin ya." "Konuk mu? Nereden çıkardın bunu?" "Ah evet, yani sadece Lex'i bekliyordum demek istedim." Başıyla karşısını gösterdi. "Birlikte yeni komedi üzerinde çalışıyoruz da." İskoç kravatlı korkuyla yerinden fırlayarak "Kim bu yahu?" dedi. "Kim olacak karım?" Maria'ya selam vermek zahmetinde bile bulunmayan Lex şaşırarak "Evlendiğini hiç bilmiyorum" dedi. "Dorian, dünden beri evliyim. Sana söylemeyi unuttum." Lex "Zararı yok" diye mırıldandı. Yine derin düşüncelere dalıp gitmişti. Maria bir kez daha hatırlatmaya cüret ederek "Çay servisini burada mı yapayım?" diye sordu. Lex sert bir dille karşı çıktı. "Olamaz, kesinlikle olmaz." Artık Maria'nın sabrı taşmıştı. "Siz ne sanıyorsunuz kendinizi kuzum?" diye bağırdı. "Bana nasıl davranıyorsunuz öyle? Uşağınız olduğumu mu sanıyorsunuz yoksa? Sense bosnağın korkuluğu gibi oturup bu mıymıntı herifin sağa sola buyruklar savurmasına göz yumuyorsun ha? Yoksa sen de mi..." Dorian'ın gizlenmeye çalıştığı kağıt yığınını bir vuruşta yazı masasından aşağı indirdi. İçi çiçek dolu kristal vazoyu yere çarpıp tuzla buz etti. Kırık cam şıkırtısı Maria'yı daha başka işler yapmaya özendirdi. Eline bir başka vazo alarak öfkeyle odanın öbür köşesine fırlattı. Sonra da heykel gibi olduğu yerde donup kaldı. Şaşkınlıktan ilk önceleri inme inmiş gibi katılıp kalan iki erkek sanki kendilerine aynı anda komut verilmişçesine çıngıraklı birer kahkaha attılar. Ardından çığlık çığlığa bağırıp çağırdılar. Bir takım acayip böğürtüler çıkardılar. Dorian sağlam kalan son vazoyu kaptığı gibi tavana savurdu. Top sakallı "Harika!" diye bağırdı. Dorian ise inleyerek "Şahane!" dedi. Sonunda keyfimiz yerine geldi. Lex Maria'yı göstererek sordu. "Daktilo ile yazmasını bilir mi?" Dorian ilk kez belirgin bir gururla genç karısına bakarak "Hem de nasıl?" dedi. "Çabuk sevgilim, git getir şu yazı makineni. Bize yardımcı olabilirsin." Maria yarı şaşkın, yarı serseme dönmüş durumda odasına gidip yazı makinesini getirdi. Her iki erkek sabırsızlıkla bekliyordu. Dorian bir komutan edasıyla "Otur" dedi ve de yaz. Perde açılınca bir saat sonra hizmetçi Joan'la çayı hazırlayıp hazırlayamayacağını sormak üzere kapıdan başını uzattı. Üçü birden aynı anda cevap verdiler. "Bizim çaya maya gereksinmemiz yok." Not: Dorian Wings ile Lex'in komedisi pek büyük başarı kazandı. 2 numaralı not: Maria bu evliliğinden ötürü herkesi kıskançlıktan çatlatacak denli mutlu oldu. R.H. Hasberger'in kısa yaşam öyküsü. 1897 yılında doğdu. İlk mesleği tekstil tecimenliğidir. Bu uğraşısının yanı sıra felsefe öğrenimi yaptı. 1934 yılında Genf'te edebiyat ajansı Cosmo Press'i kurdu. Boş zamanlarında vakit buldukça şiir ve kısa öyküler de yazmaktadır. İtalya. Hasan'ın Mandaları. Bruno Cora. Sudan'da yaz tam 9 ay sürer. Doğrusunu isterseniz Kasr Abad köyünün berberi Hasan Hagar için yaz en karlı mevsimdir. Şubat sonunun ilk yakıcı sıcaklarında erkekler sakaldan başka saçlarını da tıraş ettirmeye başlarlardı. Bu Hasan için iki misli kazanç demekti. İşe başladığının ikinci yılında hemen bir eşek, 4 yıl sonra da bir çift manda satın alabildi. O gün bugündür herkes onu pek büyük bir saygıyla selamlıyor, evlenecek yaşa gelmiş kızların anaları mal canlısı bakışlarını Hasan'a çevirerek onu nasıl kafese koyacaklarını düşünüyorlardı. Derken zavallı çirkin Hasan, Kasr Abad'ın en güzel kızına vuruldu. Bu kız şişman, hırçın ve pek kavgacı anasıyla tam evinin karşısında oturuyordu. Kambur, şaşı Hasan yemek yemek üzere, dolu tabağını alıp evinin eşiğine oturur oturmaz karşıki kapıda yaşlı kadın görünür ve kızının meziyetleri üstüne bir övgü şarkısı tuttururdu. Anasının yaptığı bu reklamın sonunda olgun ve dolgun, boylu postlu kız dışarı çıkar ve onu hayran bırakmak için kırıta kırıta bir aşağı bir yukarı gider gelirdi. Bir gün kızın anasıyla yolda karşılaştı. Koca karı iki elini beline dayayarak çaçaron haliyle Hasan Hagar dedi. Eğer güzeller güzeli kızım Oma karşılık 2 mandan istersem fiyatın pek yüksek olduğunu ileri sürmeye kalkmazsın herhalde. Sana söz veriyorum, yatınca onu göstereceğim ama üstelik bana eşeğini de vereceksin. Fiyatın çok yüksek olmasına karşın Hasan biraz sonra ateş alıp alev alev yanarsa hiç şaşmamalı. Zira mandaların her biri 12 mısır lirası ettiği halde Kasr Abad'da güzel bir kadın için piyasa fiyatı 11 mısır lirası tutuyordu. Ama aşkla pazarlık olmazdı. Bir sabah Hasan Hagar semiz 2 mandasını yolun üzerine çekti ve bunlarla güzel 10 değiş tokuş edildi. Hasan yaşamından hoşnuttu. Şimdi daha az kambur ve daha az şaşı görünüyordu. Her sabah saç ve sakal tıraş etmek için kahverengi meşin çantasını alıp ev ev dolaşır, öğleden sonra da eşeğine binip tıkır tıkır komşu köylere giderdi. Ama uğursuz bir ikindi vakti en yakın köyün yarı yolunda sabun almayı unuttuğu geldi aklına. Böylece geri döndü. Evine yaklaşırken bir erkek sesi işitir gibi oldu. Eşeğinden indi ve usulca kapıya sokuldu. Bir aralıktan sedirin üzerinde boylu postu karısının yanı başında iri yarı, güçlü kuvvetli bir gövde daha bulunduğunu gördü. Ama gözüne bir de duvara dayanmış budaklı bir sopa ilişti. Sopayı hemen tanıdı. Bu sopa en varlıklı müşterilerinden yaman bir güreşçi ve sığır cambazı Abdullah Kadbun'du. Hasan başına gelecekleri şimdi görür gibi oluyordu. Demek o eve girmek yürekliliğini gösterebiliyordu ha. Hayalinde o zaman kalın sopa canlandı ve korkunç bir kasırga halinde başı ve omuzları üzerinde raks etti. Bu nedenle içindeki isyan da yüreğinin en derin ve kuytu köşesine çekildi. Yavaş yavaş kapıdan uzaklaştı. Eşeğine binip hemen sıvıştı. Hasan her şeyden önce bir iş adamıydı. İşlerinde en civcivli mevsimi olduğundan öcünü daha durgun zamanlara bıraktı. Ama kendisini kemiren ve ezinç içinde bırakan kıskançlık ve kin sonunda kaynanasına vermek zorunda kaldığı iki mandaya karşı ateşli bir özlem duygusuna dönüştü. Çok büyük fedakarlıklarla satın aldığı karısı onu aldattığı yetmiyormuş gibi alnının teriyle kazandığı bütün parasını önemsiz şeylere harcıyordu. Kasr-ı Abad'dan hiçbir tüccar geçmezdi ki Hasan'ın karısı ondan renkli boncuklardan yapılmış bir gerdanlık ya da renk renk işlemeli bir şal almamış olsun. Yaz artık sona eriyordu. Bir gün Hasan eşeğine bindi ve Hartum'a gitti. Karısına kentten yeni bir ustur alacağını söylemişti. Oysa eski bir dostunu görmek niyetindeydi. Bu dostu birkaç yıl kadar Avrupalı bir doktorun yanında bulunmuştu. Şimdi ise ondan öğrendikleriyle hasta yerlilere bakıyordu. Hasan eşeği ile Hartum'a iki günde gitti ve eşeksiz olarak Kasr-ı Abad'a 6 günde geldi. Boz eşeğini doktor dostundan aldı, ağzı sıkıca kapalı ve üzerine kuru kafa resmi yapıştırılmış bulunan küçük bir cam tüple değiş tokuş etmişti. Tüpün içinde hafif pembe renkte 12 hap vardı. Doktor ona bunların nasıl kullanılacağı hakkında ince bilgi vermişti. Nil kıyısındaki bütün köylerde olduğu gibi köyün ortasında bir su fıçısı vardı. Herkesin kullandığı bu fıçı her sabah nehir suyuyla doldurulurdu. Doktor hapları bu suyun içine atıp eritirsin diyordu. Kuşkusuz ertesi gün köyde oturan herkes bu sudan içecek ve korkunç sancılar içinde ölüp gidecek. Bunların arasında kesinlikle senin karın ve aşığı da bulunacaktır. Hasan akşama doğru üstü başı toz içinde ve ölü gibi yorgun bir halde eve dönünce karısına eşeğinin yolda öldüğünü anlattı. Bu durum saygınlığının elde kalan son kırıntısını da silip süpürdü. Ama ona vız geliyordu. Zira öcünü fazlasıyla alacaktı artık. Ara sıra bir köyün dışındaki yollarda çölün kumuna oturuyor, cebinden cam tüpü çıkarıp pembe renkli haplardan birini dilinin ucuyla hafifçe yalıyor, sonra da sırt üstü yatarak etkisini sabırsızlıkla bekliyordu. Çünkü Hartumlu dostunun kendisini aldatmış olmasından korkmaktaydı. Bir ara karnında ağrılar duydu. Öc almaya susamış bir halde sevinçle bağırarak ayağa sıçradı. Acı acı kahkahalarla çevresini kuşatan sessizliği bozdu. Kasr-ı Abad halkının su ihtiyacını karşılayan Zi adındaki toprak fıçının üzerinde sazdan sivri bir çatı vardı. Fıçıyı dolduran adam her sabah şarkı söyleyerek Nil kıyısına iner, kovanın yükü altında soluyarak küçük ve yavaş adımlarla zire dönerdi. Bir gece om horul horul uyurken Hasan usulca evden çıktı ve topallaya topallaya nehre doğru koştu. Cam tüpteki 12 hapı sağ avucuna boşalttı ve doktorun öğütünü tam olarak yerine getirdiği kanısını iyice varıp bunları tembel tembel akan Nil'in suyuna fırlattı. Sonra seke seke eve dönüp sedirde sessiz sessiz uyuyan karısının yanına uzandı. Gün ağrır ağırmaz evinin eşiğine büzülüp oturdu. Nehre inerken su taşıyıcısının söylediği şarkıyı dinledi. Onun soluya soluya iki kez gidip gelerek kovasını zire boşalttığını görünce kahverengi meşin çantasını alıp komşu köyün yolunu tuttu. Kuşku uyandırmamak için her zamanki gibi işine gitmeye karar vermişti ama köy halkının ölümünde hazır bulunmak gücünü kendinde göremediğinden durmaksızın güneye gitti. Hayal kurma yetisi Kasr-ı Abad dolup biten korkunç sahneler çiziyordu. Sokakta her kapı eşiğinin önünde sıra sıra cesetlerin yattığını görüyor, acı acı bağırmaları, inlemeleri ve hırıltıları duyar gibi oluyordu. Bununla birlikte Abdullah Kotbun ve kendisi için iki mandasını pek boş yere feda ettiği vefasız omunun çektiği acıları düşünerek adam akıllı keyifleniyordu. Hasan kaçıyordu. Geride bıraktığı her mil onu geçmişinden ve cinayetinden giderek ayırmaktaydı. 7 gün köy köy dolaştı. Sonunda içinden durmadan kervanlar geçen Faşer kentine geldi. Kentin içi bir karınca yuvası gibi kaynaşıyordu. Hasan Hagar kendine yeni bir yaşam kurmak için burada geçici bir dükkan açmaya karar verdi. Rahat bir çalışmayla 4 ay geçti böylece. Bir gün kuzeyden bir kervan geldi. Bu kervan Faşer'e yılda bir kez Omdurman'daki panayır için belirli miktarda fil dişi getirirdi. Devecilerin arkasında Kasr-ı Abad'lı bir adam da bulunmaktaydı. Tabii hemen kaçak berberi tanıdı. Hasan yavaşça Kasr-ı Abadlıların sağlık durumunu, karın ağrısına uğrayıp uğramamış olduklarını sorunca deveci kahkahalar atarak dedi ki, ''Karın ağrısına azizim Hasan, 3 hafta önce senin karın uğradı. Sana bir oğlan doğurdu. Karının sen ölmüşsündür diye başka bir adamla evlenmemesi için çarçabuk Kasr-ı Abad'a dön.'' Hasan, güzel omunun kendi üzerinde böyle kolayca işler karıştırmasına izin veremezdi doğrusu. Öfkesinden kudurarak meşin çantasını yakaladı ve soluğu 6. günün gecesinde Kasr-ı Abad'da aldı ve yumruğunu köye doğru salladı. Birinin kendisini görüp karısına haber vermemesi için bir hırsız gibi usulcacık evine sokuldu. Kolunun altında meşin çantasını sıkıca tutuyordu. Sağ elinde ise ağzı açık bir ustura vardı. Soğukkanlı bir şekilde düşünüyordu. Boğazını keserken saçlarından tutup başını geriye çekmek için sol elimin serbest bulunması gerek. Çantayı eşiğin üzerine koymalıyım. Evden yalnız birkaç adım uzakta bulunuyordu. Hande ise sıcak kanların parmakları üzerinde dere gibi aktığını seziyor ve karısının birdenbire sönen acı çığlığını duyar gibi oluyordu. Tam o sırada ayağı bir şeye takılmasın mı? Tepe taklak yuvarlandı Hasan. Ustura ve çanta elinden fırladı. Ansızın kendini evinin arkasında geviş getiren tüylü 2 mandanın arasında buldu. Şaşkınlıktan dona kalmıştı. Bu ne demekti böyle? Sonunda durumu kavradı. Kendisi şu anda yalnız omun kocası değildi. Aynı zamanda bir çift mandanın da sahibiydi. Açıkçası omun anası ölmüş, böylelikle her şeyden çok sevdiği hayvanları yine evine dönmüştü. Ayağa kalktı. Karanlıkta usturasını arayıp buldu, ağzını kapadı. Karısına karşı tiksinti duymuyordu artık. Bütün bu işler ona yalnız bir yaşlı eşeğe mal olmuştu. Mandaların üzerine eğilerek onların semiz sırtını sıvazlayıp okşadı. Sonra da usturayı cebine sokup içeri girdi. Sevinçle bağırarak, ''Uyan om, uyan! Kocan Hasan'ın geldi!'' Kadın uyku sersemi homurdana homurdana yaktı gaz lambasını. Hasan lambayı onun elinden aldı. Karısının yanında yatan çocuğu mutlu bir eda ile okşayarak, ''Güzel bir yumurcak, tıpkı da bana benziyor.'' dedi. Sosyete Oyunları, Carlo Manzoni. O akşam Domingo Donezio Dentiz'in evinde aşağı yukarı 20 kişi toplanmıştı. Aşağı yukarı diyorum çünkü konuklar bir yandan geliyorlar, bir yandan gidiyorlardı. Bu yüzden sayıları durmadan değişiyordu. Bir bakıyorsunuz 18, bir bakıyorsunuz 23, hatta 40 kişiyi bulmuşlar. Donezio Dentiz'ler pek konuksever bir aileydi. Evlerine dostlarını çağırınca dostlarının dostları da o geceye gelsin isterlerdi. Bundan böyle her an biri çıka gelir ve gülümseyerek kendisini tanıtırdı. Gelen kesinlikle bir dostun dostu ya da bir dostun dostunun dostuydu. Böylece gelenlerin sayısı giderek artmaktaydı. İçilen içkilerse konuk sayısının 2 belki de 3 katı olduğunu göstermekteydi. Ve her an biri gelip kendini tanıtıyordu. Kulunuz Esimio Bidodiki. Pek memnun oldum. Kulunuz Ramiraz Bianca Falda. Bize kıvanç verdiniz. Büfeye buyurmaz mısınız? Viski mi yoksa daha sert bir içki mi istersiniz? Teşekkür ederim. Sadece bir maden suyu kokteyli dileyeceğim. Adelia Fastidio gramofon çalıyor ve köfte salonunda çiftler hiç durmadan dans ediyorlardı. Kapının zili kaç kez çalınmıştı acaba? 30, belki de 40 kez. Kaç kez olduğunu kimse anımsamıyor. O akşam kaç kişi gelmişti ve kimlerdi bunlar? Hiç kimsenin bildiği yok. Yeni yeni insanlar, tanımadık yüzler. Gece yarısına doğru büfedeki bol içki stoku bitmeye yüz tuttu. Şu beyaz saçlı, burulmuş bıyıklı yaşlı bayın adı neydi acaba? Hani şu kömür gibi siyah, ufak gözlü ve soluk yüzlü bay canım? Hiç kimsenin aklına gelmiyor. Ne zaman gelmişti kimse bilmiyor. Kimin dostuydu? Onu Domingo Donezio Dentiz'in evine kim çağırmıştı? Bütün sorular cevapsız kalıyor. Bununla birlikte herkes onu çok iyi anımsayabilmektedir. Yüzünün biçimi, boyu bosu herkesin belleğinde açıkça yer etmiştir. İnsanı delip geçen bakışlar hiç kimsenin gözünden kaçmış değildir. Öteki konuklar gibi o da içten ve neşeliydi. Ötekiler gibi iç geçti. En sert içkilerden bile etkilenmiyordu. En acı biberle pişirilmiş taze bezelyeyi gözleri yaşarmadan yedi. Tabii bu durum herkesin dikkatini çekti. Birçokları onun bu olağanüstü yeteneği üstüne bir takım alaylı nükteler savurmaktan geri kalmadılar. Hatta birisi onun mayonez yer gibi çakı ve jilet de yutabileceğini söylemekten kendini alamadı. Biraz sonra Simon Bossa Piano sosyete oyunlarına başladı. Kendisi bu alanda uzmandı. Herkes bu yeteneği dolayısıyla onu sosyete oyunları düzenlemesi için toplantılarına çağırırdı. Simon Bossa Piano konukları her zaman şaşkınlık içinde bırakırdı. Hiç kimsenin beceremeyeceği şeyler yapardı. Domingo Donezio Dentiz hünerlerinden birini gösterivermesi için Simon'a ricada bulundu. Bunun üzerine herkes çılgınlar gibi alkışlamaya başladı. Simon her zaman yaptığı gibi önce biraz nazlandı ama sonunda sürekli ısrarlara boyun eğmek zorunda kaldı. Mendilinin içine bir madeni para koyarak 4 ucunu bir araya getirdi ve parayı yok etti. Sonra onu Matilda Fustagno'nun kulağında buldu. Matilda Fustagno, bravo dedi. Ama ben kulağımda daha çok para bulunmasını isterdim. Yani pek çok, böyle bir tane değil. Simon Bassapiano, ne yazık ki dedi, aslında topu top iki taneydi. Birisi yok olmuştu. Ötekini şimdi yeniden buldum. Bundan fazlasını yapamam. Bu sırada siyah gözlü, beyaz saçlı bay Matilda Fustagno'nun yanına yaklaşarak iki elini genç bayanın kulağının altına bir çanak gibi tuttu ve avuçlarını içine gerçek bir altın yağmuru yağdırttı. Sonra buyurun diyerek paraları uzattı ona. Memnun oldunuz mu artık? Matilda Fustagno şaşkın şaşkın bakıyordu. Simon Bassapiano'nun gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bütün konuklar kuşkulu bakışlarla adamı süzüyorlardı. Siyah gözlü bay gülümseyerek reverans yaptı. Ufak bir hokkabazlık dedi. Ufak ve önemsiz, fazla bir özelliği yok. Matilda Fustagno paraları çarçabuk el çantasına doldururken doğrusu dedi yeniden büyü yapıp onları geri almanızı hiç istemem. Siyah gözlü adam hiç korkmayın dedi, kimse dokunmayacak. Simon Bassapiano vallahi dedi üstünüze yok sizin. Yanınızda kendimi pek yeteneksiz görüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse size oranla ben acemi çaylaktan başka bir şey değilim. Hadi ne olur bize bir hüner daha gösteriniz. Siyah gözlü adam çekingen bir tavırla gerçekten dedi böyle bir şey yapmaya cesaret edemeyeceğim. Bana öyle geliyor ki siz burada ün salmış bir kişisiniz. Herkes benim değil sizin orijinal bir şeyler yapmanızı bekler. Mademoiselle Fustagno'ya yaptığınız o pek görkemli numarayı ben hiçbir zaman başaramam. Domingo Donez de Dentis niçin bir kez denemiyorsunuz diye sordu. Simon Bassapiano omuzlarını silkti ve ellerini Matilda Fustagno'nun kulağının altına bir çanak gibi tuttu fakat hiçbir şey dökülmedi. Simon Bassapiano düş kırıklığına uğramış bir halde ben size söylemiştim dedi. Siyah gözlü adam yalnız dedi cesaretinizi yitirmeyin. Biraz iyi niyetle bu işi siz de başarabileceksiniz. Bir dakika bekleyin. Cebinden büyük beyaz bir mendil çıkardı. Bununla Bassapiano'nun ellerini Matilda'nın da kulağını örttü. O sırada Simon şaşkın şaşkın çevresine bakınmaya başladı. Herkes onun ellerinin bir şeylerle dolduğunu anlamakta gecikmedi. Siyah gözlü adam birden mendili havaya kaldırdı. Simon orada bulunanlara altın dolu ellerini gösteriyordu heyecanlı. Matilda Fustagno inanılmayacak şey diyerek el çantasını uzandı. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Simon Bassapiano bana teşekkür etmeyin dedi. Bu işle benim hiçbir ilgim yok. Aksine oradaki bayın hüneri bu. Başıyla siyah gözlü adamı gösteriyordu. Siyah gözlü adam gülümseyerek daha bu bir şey değil dedi. Eğer sayın bayanlar ve baylar izin verirlerse ufak bir hüner daha göstereceğim. Herkes sevinçle ellerini çırptı. Gramofon susturuldu. Öteki salondaki konuklar dansa ara verdiler. Herkes hızlı hızlı salona doğru koşuştu. Salonda kaç kişiydiler acaba? Belki 40, belki de 50. Sürekli bir kaynaşma vardı. Domingo Donez de Dentis'in dostlarının dostlarının dostlarıydı bunlar. Üstelik içilen içkiler konukların sayısının 2, belki 3 katı olduğunu göstermekteydi. Ama herkes daha önce hiç görmemiş olmalarına karşın siyah gözlü adamı hiç anımsamakta, özellikle yaptıklarını hiç unutmamaktaydılar. Siyah gözlü adam Domingo Donez de Dentis'i bir masa örtüsünün arkasına sakladığı zaman topluluğun coşkunluğu son sınırını bulmuştu. Adam üçerek saydıktan sonra örtüyü hızla çekip yana savurdu. Domingo Donez de Dentis en az 20 yıl gençleşmişti. Artık o şakakları ağarmış, sırtı hafifçe kamburlaşmış yaşlı bay değildi. Aksine parlak siyah saçlı, zarif bıyıklı, iri yarı, boylu postlu genç bir adam oluvermişti birden. Tıpkı şöminenin üstünde duran 30 yaşlarındaki Domingo Donez de Dentis'in resmine benziyordu şimdi. Resimdeki gibi av tüfeğini de omzuna asmıştı. Ayaklarının dibinde ise henüz boş olan av çantası durmaktaydı. Salon handisi alkıştan yıkıldı. Yeniden gençleşen Domingo Donez de Dentis göğsünü çalımlı çalımlı kabarttı. Bir yandan da coşkuya kapılarak, inanılacak şey değil, aklım durdu inanın, görülmemiş bir sosyete oyunu, ben gerçekten yeniden gençleştim diye söyleniyordu. Aynanın karşısına geçip kendini adam akıllı inceledi. Saçlarını özenle dokundu, derin derin içini çekti. Kendimi diyordu, tıpkı 20 yıl önceki gibi hissediyorum. Oyununuz olağanüstü hoşuma gitti doğrusu. Siyah gözlü adam alçak gönüllü insanlara özgü bir gülümsemeyle bakıyordu orada duranlara. Önemsiz oyun bunlar diyordu. Konuklar hiç seslerini çıkarmadan ev sahibinin yüzüne dik dik bakıyorlardı. O sırada Domingo Donez de Dentis'in gözü elbisesine ilişti. Konuklardan özür dileyerek gidip üstümü değiştireyim dedi. Konuklarımı av kıyafetiyle karşılamam yakışık almayacak. Elindeki silahı bırakarak salondan çıktı. Herkes merakla siyah gözlü adamın çevresine toplandı. Bu işe bir türlü akıl erdiremeyen Simon Bassapiano, bunu nasıl yaptınız diye sordu. Hünerinizi bana da öğretemez misiniz? Siyah gözlü adam, kolay değil dedi. birisi. Elbet dedi, bu işin bir hilesi hurdası olmalı. Bu sırada Domingo Donez de Dentiz yeniden salona geldi. Oldukça heyecanlıydı. Kolları smokinin yenleri içinde yok olmuştu. Her iki eliyle sıkı sıkı pantolonunu tutuyordu. Üzgün bir sesle "Smokin bana çok bol geldi" dedi. "Baksanıza, üzerimden dökülüyor." Siyah gözlü adam 1, 2, 3 diyerek bir el hareketi yaptı. "Şimdi düzelecek." Domingo Donez de Dentiz yeniden dışarı çıktı. Biraz sonra da döndü. Akşam elbisesi gövdesine kalıp gibi oturmuştu. Siyah gözlü adam, "Eğer" dedi, "sayın bayanların ve bayların hoşuna gittiyse devam edeyim." Bunun üzerine herkes yine onun çevresini sardı. Öyle ki adam elleriyle kendisine yer açmak zorunda kalmıştı. Derken Esmeralda Adrianopolis de Guantes'e doğru baktı. Çevrede çok titiz huylu oluşuyla tanınmış, yaşlı soylu bir kadındı bu. Atalarının arasında bir krallık bakanı, bir kardinal ve iki haçlı şövalyesi bulunduğunu söyleyerek övünürdü. Yaşlı kadın koltuğunda baston yutmuş gibi dimdik oturuyor, eğlencenin başından beri herkesin coşkun davranışlarını inceliyor ve her zamanki kibirli tavrıyla durmadan başını sallıyordu. Bu haliyle modern gençliğin tutum ve davranışını hiç hoş görmediğini göstermek istiyordu sanki. Yalnız ara sıra ayağa kalkıp büfeye gidiyordu. Konuklardan birisi gizli gizli bir kadeh vodka, bir kez de cinzano yuvarladığını görmüştü. Siyah gözlü adam masa örtüsünü havaya kaldırarak yaşlı kadını bakışlardan sakladı. Hızlı hızlı 1, 2, 3 diyerek örtüyü kaldırdı. Herkes birden korkunç bir çığlık attı. Yaşlı kadın ansızın yeniden gençleşmişti. Artık baston yutmuş gibi dimdik oturmuyor, aksine koltuğunun yaslanacak yerinin üzerine çıkmış bir takım denge hareketleri yapıyordu. Üzerinde tülden kısa bir bale etekliği vardı. Siyah çoraplar içindeki olağanüstü bacaklarını bu kısa tül eteklik örtmüyordu tabii. Sağ elinde açılmış ufak mavi bir şemsiye tutuyor, sol eliyle de dört bir yanına öpücükler yolluyordu. Donna Esmeralda Adrianopolis de Guantes, atik bir davranışla koltuğun yaslanacak yerinden aşağı atladı, şemsiyeyi kapattı ve çevresine bakınca yüzü kıpkırmızı oldu. 30 yıl gençleşmişti. 30 yıl önce ne idiyse yine o olmuştu. Basit bir varyete dansözü. Şaşkınlıktan dili dolaşarak dedi ki, "Sevinmem mi gerek, utanmam mı bilemiyorum. Yeniden gençleştiğim için bir yandan seviniyorum, öte yandan görünüşüm, baksanıza ne kılıktayım." Simon Bassopiano haykırarak, "Vallahi" dedi, "şaşılacak şey doğrusu. Ben böyle bir hüneri hiçbir zaman gösteremem." Siyah gözlü adam gülümseyerek, "Sözünü bile etmeye değmez" dedi. Herkes onun nereden geldiğini, kimin nesi olduğunu ve adını daha bir soruşturmaya başlamıştı. Ama hiç kimsenin bir şey bildiği yoktu. Daha önce hiç kimse görmemişti onu. Eve ne zaman ve nasıl girmiş olduğunu bilen de yoktu. Yalnızca anımsıyorlardı siyah gözlü adamı. Keyfi pek yerinde olan Domingo Donez de Dentiz genç kadına kur yapıyordu. Donna Esmeralda ise kırıtıp duruyordu. Koket bir tavırla kürkünü omuzlarına atarak siyah çorapları içindeki güzel bacaklarını sergilemeye başladı. Siyah gözlü adamın yüzündeki içten gülümseyiş sabahın 4'ünde bile silinmedi. O eşsiz akşam dolayısıyla pek mutlu ve hoşnut olan konuklar yavaş yavaş eve gitmeyi düşünmeye başladılar. Kimilerinin şişkin cüzdanları, kimilerinin de kapı önünde bekleyen otomobilleri oluvermişti kaşla göz arasında. Konuklar arasında yazlık bir eve kavuşan bile oldu. Siyah gözlü adam hiç durmaksızın çalışmış, olağanüstü sanatına hayran olan konukların bütün dileklerini hemen yerine getirivermişti. Sonunda "Artık yeter" dedi. "Bütün burada bulunanların isteklerini yerine getirdiğimi sanıyorum. Yoksa içinizden biri daha bir şeyler istiyor mu acaba?" Simon Bassopiano "Yalnızca bana ait bir petrol kuyusu" dedi. Siyah gözlü adam son kez olmak üzere bunu da kabul etti. Simon'u pencereye doğru götürerek ufku gösterdi. Çatıların arkasında bir sondaj kulesinin ucu yükseliyordu. Kulenin üzerinde neonla pırıl pırıl şunlar yazılıydı: "Bassopiano petrolü." Siyah gözlü adam elini uzatarak "Eh" dedi, "artık sizlerden ruhlarınızı bana vermenizi dileyebilirim." Herkes şaşkınlıktan dona kaldı. Siyah gözlü adam "Evet" diye yineledi. "Ruhlarınızı istiyorum. Herkes bir şey karşılığında iş yapar. Tabii ben de öyle. Size istediğiniz her şeyi sağladım. Şimdi karşılığının ödenmesi gerekiyor." Konuklar korkudan titreyerek "Ruhlarımızı mı?" diye haykırdılar.